Ayrım 13, sayfa 146. İnferiz, mahveyilmez. Ek kanıtlar. Murat rüyanın son derecede soğuk bir mesajla yolladığı bilgileri İstanbul'a döndükten 2 gün sonra aldı. Mesajı gördükten sonra teşekkür etmek ve gönlünü alabilmek için onu defalarca aradıysa da yanıt alamadı. Son aramasında rüyanın telefonu kapalıydı. Ne kadar kırıldı kim bilir diye düşünüp duruyor ve böyle bir duruma neden olduğuna bir türlü inanamıyordu. Artık arkadaş kalmaları bile mucizelere bağlıydı anlaşılan. Bir işin içinden çıkamadığında çoğu kez yaptığı gibi piposunu yakmaya karar verdi yine. Uzun uzun piposunu temizledi, tütün doldurdu, masasından kalkıp kahve makinesine doğru gitti, kupasına kahve doldurdu ve piposunu yaktı. Bir yudum kahve ve bir nefes tütün. Her ilk nefesi çekişte olduğu gibi başı döndü yine hafiften. Rüyayı ve ona yaşattığı üzüntüyü aklından çıkaramıyordu. Ona böyle bir konuda kendisine yardım edip edemeyeceğini en baştan sorsa, muhtemelen sonuç böyle olmayacak, rüya kırılmayacaktı. Aslında niyeti de oydu ama rüya ile karşılaşmanın heyecanı ve şarabın etkisi her şeyi unutturmuştu. Neredeyse çeyrek yüzyıllık arkadaşlık sona ermiş gibi görünüyordu. Rüyayı aklından çıkarıp defter ve listelere odaklanması gerektiğini biliyordu. Ama bir türlü bu düşüncelerden sıyrılıp kendini işine veremiyordu. Kahvesini, piposunu alıp balkona çıktı. Temiz hava iyi gelmişti. Balkondaki sandalyeye oturdu. Telefonunu çıkarıp rüyanın mesajına tekrar baktı. Rüya istediğin dosyalarla ilgili olarak çıkardığım listeyi yolluyorum yazmış, mesajın ekine de bu listeyi ve dosyaların ilk sayfaları ile ihale miktarlarının olduğu sayfaların fotoğraflarını koymuştu. Tam istediği dökümlerdi bunlar Murat'ın. Mesajda ismine hitap bile yoktu. Rüya Murat'ın istediklerini yolladıktan sonra ilişkiyi kesmişti adeta. Murat pişmanlığın yanında utanç duygusunu da derinlerde hissediyordu. Böyle karmakarışık düşünceler içindeyken cep telefonu çaldı. Murat rüya arıyor diye düşünüp heyecanlandı. İşte şimdi ona içini dökecek, hiç istemediği bir sonuca yol açan bu davranışı için özür dileyecek ve arkadaşlığını kurtarmaya çalışacaktı. Bu umutlarla telefonun ekranına baktığında arayanın teftiş kurulu başkanının sekreteri Dilek Hanım olduğunu gördü. Hayal kırıklığı sesine yansımasın diye derin bir nefes alıp verdi, sonra yanıtladı. Efendim Dilek Hanım.
Merhaba Murat Bey, Başkan Bey görüşmek istiyor.
Tabii Dilek Hanım, bekliyorum. Telefonda önce bir sessizlik oldu, sonra bir kapanıp açılma sesi geldi. Alo Murat Bey, merhaba.
Saygılar üstadım, buyurun.
Nasıl gidiyor inceleme?
Telefonda rüşvet konusunu dile getirmemeye özen gösteriyorlar. Sanki vergi incelemesinden söz ediyor gibi konuşuyorlardı.
Epey yol aldım efendim ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Anlıyorum, Bakan Bey acele ediyor. Sanırım ona da baskı var. Biraz daha hızlanalım, olmaz mı?
Bazı konularda kuşkuya yer bırakmamak için biraz daha çalışmam gerekiyor efendim. O nedenle de biraz uzuyor ama elimden geldiğince hızlanırım.
Tamam Murat Bey, bizden bir isteğiniz var mı?
Hiçbir şey yok efendim.
Bir gelişme olursa arayın lütfen. Görüşmek üzere, iyi günler.
İyi günler, saygılar efendim.
Evet, bu bir uyarıydı, hızlanması gerekiyordu. Belli ki Başbakan, Maliye Bakanı ve Teftiş Kurulu Başkanı arasında bir telefon trafiği olmuştu. İşin duyulmadan, yayılmadan çözülmesi için hızlı davranılması gerekiyordu kuşkusuz. Murat rüyayı düşünmeyi bir yana bırakıp işe koyulmalı, karşılaştırmaları yapıp bir an önce bağlantıları kurmalıydı. Kahvesini bitirip içeri girdi. Rüyanın yolladığı mesajı kendi e-posta hesabına aktardı ve ekteki belgeleri yazıcıya yollayıp bastırdı. Böylece şimdi elinde defter, kendi hazırladığı tablo, rüyanın yolladığı bakanlık dosyaları listesi ve bu dosyalarla ilişkili bilgi veren sayfaların kopyaları vardı. Bunları yan yana masasının üzerine dizdi, sonra birbirleriyle karşılaştırıp ilişkilendirmeye başladı. H Holding 5 tane büyük kamu ihalesi almış ve tamamlamıştı. Bunların üçü hem ihale bedeli hem de prestij itibarıyla çok önemliydi. Bir baraj, bir havaalanı ve bir köprüyle bağlantılı otoyol inşaatı. Bu üç yatırım, ihaleleri Kamu Yatırımları Bakanlığı tarafından yapılmış olsa da bakanlığa bağlı iki ayrı kamu kuruluşu eliyle yürütülüyordu. Murat bunları yeni bir tabloya bütün ayrıntılarıyla döktü ve bir şema haline getirdi. Daha çocukken babası ona karmaşık konuları şemalara döküp çalışırsan çok daha kolay anlarsın demiş ve kimya dersinde en anlamadığı bölümü şemalarla anlatmıştı. O zamandan beri bu yöntemi kullanıyor ve çok yararını görüyordu. Şemayı bitirdiğinde bütün ilişkiler net biçimde görülebilir hale gelmişti. Her bir ihale sırasında ve sonrasında hem KYB hem de KYB 2'ye partiler halinde ödenmiş paralar söz konusuydu. Daha doğrusu defterdeki kayıtlar bunu gösteriyordu. Defterdeki sayı ve tarih kayıtları ile Rüya'nın yolladığı dosya numaraları ve tarihler tam anlamıyla uyumluydu. Bu ödemelerin gerçekten de eski ve yeni kamu yatırımları bakanlarına yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak için bakanların mal varlıklarına bakmakta yarar olabilirdi. Murat böyle bir incelemeden bir sonuç çıkacağından emin değildi. Büyük olasılıkla bu paralar yurt dışı hesaplara yatırılmış olacağı için mal bildirimleri içinde görülmeyecekti. Ama yine de emin olmak için bakmakta yarar vardı. Defterle ilgili bulgularını ve mal bildirimlerini inceleme düşüncesini başkana açmaya karar verdi. Bunları telefonda konuşmak doğru olmayacağı için Ankara'ya gitmesi gerektiğini düşündü. Arabayla gitmek en kolayıydı. Hiç zaman geçirmeden defteri ve notlarını toparladı, çantasına koydu. Saat 4'e geliyordu. 5 saatte gitsem akşam 9'da evde olurum. Ertesi günde kurula uğrayıp başkanla bu meseleyi nasıl çözeceğimizi görüşürüm diye geçirdi zihninden. Hemen hazırlandı. Yanına bir şey almasına gerek yoktu, eve gidiyordu. Arabasına bindi ve yola çıktı. Mal bildirimleri. Murat ertesi sabah erkenden kalktı, mesai başladığında bakanlığa gelmişti. Geleceğini haber vermediği için Dilek Hanım onu görünce oldukça şaşırdı ve görüşme talebini iletmek için başkanın odasına girdi. Biraz sonra kapıyı açıp Murat'ı içeri aldı. Murat odaya girdiğinde başkan onu ayakta bekliyordu, heyecanlı görünüyordu. "Günaydın Murat Bey, buyurun oturun, yeni gelişmeler var galiba."
"Günaydın efendim, evet sizinle paylaşmak istediğim bazı gelişmeler var."
Murat başkanın gösterdiği koltuğa oturdu. Çantasından notlarını ve defteri çıkardıktan sonra başladı anlatmaya. Aramayı nasıl yaptığını, defteri nerede bulduğunu, defter ve dosya ilişkilerini nasıl kurduğunu, bakanlıktan dosyalardaki en önemli sayfaların kopyalarını nasıl aldığını anlattı. Sonra bu incelemeyle ilgili bulgularını açıkladı. Murat mevcut bakana yapılan ödemelerle ilgili şimdilik bir şey söylememeye karar vermişti. Çünkü bu konu ona verilen inceleme soruşturma kapsamının dışındaydı. Bunu ileride anlatırım. İlk incelemede KYB harflerinin sonunda yer alan 2'nin neyi ima ettiğini anlamamıştım derim diye geçirdi içinden. Anlatımı bittikten sonra başkan düşünceli bir ifadeyle, "Keşke bu defter için arama izni verilmiş olsaydı," dedi ve devam etti. "Bu haliyle mahkemede kanıt olarak kullanabilmek için başka şeylere ihtiyaç olacak."
"Bunu düşündüm efendim. Bu defteri holdingdeki aramada bulmuş gibi yapacağım. O arama mahkeme kararıyla yapılmıştı."
"İyi de bu defter orada bulunanlar listesinde yoktu değil mi?"
"Yoktu efendim ama o listede adı tam yazılmadan sadece defter olarak kayda geçmiş pek çok belge var. Bu defter onların arasındaydı desek sorun olmaz diye düşünüyorum."
Başkan bir şey demedi. Her şeyin usulüne uygun olması teftiş kurulunda temel ilkeydi. O nedenle Murat'ın dediğini onaylar görünmedi. Konuyu Murat'ın sorumluluğuna bırakır gibi sessiz kaldı. "Dosyaları da ilgili bakanlıktan yazıyla istememiz gerekirdi," dedi.
"Haklısınız ama bu dosyaları o yolla almamız zor olabilirdi. Sadece eski bakanın değil, belki hala görevde olan bazı bürokratların da olayla ilgisi olabilir. Bu durumda çeşitli engeller çıkabilirdi karşımıza."
"Doğru ama bu bilgileri yargıda kullanabilmek için o prosedür gerekli."
"Evet efendim, o nedenle ben başkanlığa hitaben bir yazı hazırladım. Bu dosyaları ayrıca resmen isteyelim."
Başkan yazıyı aldı ve okudu. Masanın altındaki zile bastı. Dilek Hanım girdi içeri. "Dilek Hanım, bunu kayda geçirin ve Kamu Yatırımları Bakanlığı'na bu yazıda geçen dosyaları bir vergi incelemesi amacıyla istediğimizi belirten bir yazı yazın. İmzayı da bakan adına açın." Dilek Hanım yazıyla çıktı.
"Başka bir konu var mı Murat Bey?"
Efendim, bu notlar ve defter kayıtları bize yol gösteriyor ama olayı kanıtlamamıza yetmiyor. Bunun için eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın mal beyanına ihtiyacımız var. Bir sessizlik oldu. Başkanın gözleri boşluğa daldı, sonra dalgın bir ifadeyle konuştu. Onlardan muhtemelen bir şey çıkmaz ama yine de prosedürü tamamlamak için bakmak lazım tabii. Bunları isteyebiliriz. Ben birazdan Maliye Bakanı'nın yanına çıkar, durumu ona anlatırım. Telefonu kaldırdı, Dilek Hanım'la konuştu. Bir sorun bakalım, Bakan Bey uygun mu? O sırada Rıza Efendi çay getirdi. Rıza Efendi çıkarken Dilek Hanım odaya girdi. Uygunlarmış efendim, sizi bekliyorlar. Başkan Murat'a döndü. Siz beni burada bekleyin, ben Bakan Bey'le konuşup geleyim. Başkan çıktı. Murat odadaki gazetelere göz atmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra artık iyiden iyiye sıkılmaya başlarken başkan döndü. Bakan Bey'le konuştum. Benim yanımda başbakanın danışmanı Bekir Paşa'yı aradı ve durumu ona anlattı. Paşa mal bildirimlerinin fotokopilerini ilgili yerlerden hemen bugün aldırıp bakana yollayacağını söyledi. Ayrıca Kamu Yatırımları Bakanlığı'ndan istediğimiz dosyaların talep yazısını da imzaladı. Siz bugün İstanbul'a dönmeyin, evinize gidin. Mal bildirimlerinin fotokopileri geldiğinde hemen evinize göndeririz. Kamu Yatırımları Bakanlığı'ndan dosyaların gelmesi ise zaman alır. Onlar bize ulaştığında İstanbul'a göndeririz. Tamam efendim. Ben bugün mal bildirimi örneklerini alabilirsem yarın İstanbul'a dönerim. Başkan ayağa kalktı, Murat da kalktı, izin istedi ve odadan çıktı. Dilek Hanım'a uğradı. Dilek Hanım, ben bütün gün evde olacağım. Bir gelişme olduğunda beni evden de cepten de arayabilirsiniz.
Tamam Murat Bey, iyi günler.
Murat arabasını bıraktı, otoparktan aldı ve eve gitmek üzere yola koyuldu. Yolda giderken Rüya'yı bir kez daha aramayı düşündü. Önce tereddüt ettiyse de ona karşı o kadar mahcuptu ki bu konuyu gurur meselesi yapmanın anlamsız olacağını düşünerek onu aradı. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra meşgule düştü. Belli ki Rüya onun aradığını görmüş, çaldırmaya devam edince de telefonu meşgule almıştı. Bir kez daha aradı, bu kez aradığınız numaraya ulaşılamıyor mesajı geldi. Mesaj yazmaya karar verdi. Arabayı sağa çekti, durdu. Arıyorum, yanıt vermiyorsun, merak ediyorum ne oldu diye yazdı. Mesajı yollarken yanıtlanacağı konusunda pek umudu yoktu. Tahmin ettiği gibi de oldu. Eve giderken markete uğradı, biraz alışveriş yaptı. Arabasına bindiğinde tekrar telefonuna baktı, yanıt yoktu. Rüya ile ilişkisi tamamen kopmuştu. Bu acı gerçeğe alışmasında yarar vardı, içini hüzün kapladı. Eve geldiğinde öğlen olmuştu. Günlerden çarşamba olduğu için temizliğe gelen kadın evdeydi. Merhaba Ayşe Hanım.
Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. İstanbul'dan geleceğinizi bilmiyordum, yemek yediniz mi?
Yemedim Ayşe Hanım ama marketten bir şeyler aldım, onunla idare ederim. Hiç yemekle uğraşmayın, yarın İstanbul'a döneceğim zaten.
Siz bilirsiniz Murat Bey.
Murat elindeki poşetleri Ayşe Hanım'a uzattı. Burada sandviç ekmeği ve pastırma var, dolapta da peynir vardı. Bana peynirli pastırmalı bir sandviç ve bir de kahve yaparsanız çok makbule geçer.
Hemen yaparım Murat Bey.
Murat yukarıya çıkıp bilgisayarının başına geçti ve eldeki bilgileri tekrar gözden geçirmeye başladı. Ev telefonu çaldığında saat 3'e yaklaşıyordu. Ayşe Hanım açtı ve seslendi.
Murat Bey, teftiş kurulundan Dilek Hanım arıyor.
Murat telefonu aldı. Efendim Dilek Hanım.
Murat Bey, başkanım size gönderilmek üzere bir zarf verdi. Eğer müsaitseniz şimdi Mustafa Bey ile yollayacağım.
Tamamdır Dilek Hanım, evdeyim, bekliyorum. Murat çalışmasına geri döndü. Yarım saat daha sayılarla, dosyalarla boğuştu. Yeni notlar aldı, eskileri revize etti. Ayşe Hanım aşağıdan seslendi.
Murat Bey, benim işim bitti. İzninizle çıkacağım. Yalnız deterjan bitmek üzere. Yenisini alıp bırakırsanız haftaya geldiğimde lazım olacak.
Tamam Ayşe Hanım, ben alır aşağıya bırakırım. İyi akşamlar. Ayşe Hanım kapıyı açtığında elinde büyük bir sarı zarf tutan Mustafa Bey'i karşısında buldu. Tekrar yukarı seslendi.
Murat Bey, size bir evrak geldi.
Murat aşağıya inip kapıya çıktı. Mustafa Bey'den zarfı aldı ve açtı. İçinden çıkan dosyada eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın son 5 yıllık mal bildirimlerinin fotokopileri vardı. Mustafa Bey'e teşekkür edip içeri girdi. Bunları yukarı kattaki çalışma odasına götürdü. Sonra aşağı mutfağa inip Ayşe Hanım'ın hazırladığı sandviçi yedi. Yarım saat sonra elinde bir kupa kahveyle çalışma masasına oturdu. Tablolarında KYB'ye yapılan ödemelerin tarihleriyle eski bakanın mal bildirimlerini karşılaştırdı. Mal bildirimlerinde bu ödemelerden kaynaklanabilecek bir artış görülmüyordu. Bakanın ilk göreve başladığında açıkladığı mal varlığı üzerine 4 yıllık bakanlığı süresince eklenenler geliriyle açıklanamayacak şeyler değildi. Bu durumda 3 seçenek var diye düşündü Murat. İlki defterdeki KYB'nin bakanla ilgisi olmayabilir. İkincisi parayı başka birinin hesabına yatırmış olabilir. Üçüncüsü de bu paraları yurt dışında gizli hesabında tutuyor olabilir. Murat ilk seçeneğe pek olasılık vermiyordu. İkinci seçeneğin ise riskli olduğundan tercih edilmeyeceğini düşünüyordu. Bu durumda akla en yatkın seçenek üçüncüsüydü. Ancak bunun da ortaya çıkarılma olasılığı çok düşüktü. Çünkü para yabancı ülkede bir bankaya yatmışsa oradan resmi yollardan bilgi almak mümkün değildi. Tek bir çare vardı. Paranın hangi bankada olduğunu öğrenip içeriden gayri resmi bilgi almaya çalışmak. Murat geçmişte yaptıkları bir incelemeyi hatırladı. Orada da benzer bir durum vardı. Paralar kayıt dışı olarak yurt dışına çıkarılmış, İsviçre bankalarına yatırılmıştı. Yazılı bilgi istemişler, müşteri bilgileri gizlidir, kendileri dışında hiçbir gerekçeyle kimseye verilmemektedir şeklinde yazılı yanıt almışlardı. Sonra aynı talebi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik bir çerçeveye oturtarak yeniden yapmışlar ama aynı yanıtı almışlardı. Sonuçta o olayda dışarıya aktarıldığı iddia edilen paralar kısmı çözülememiş, sadece yurt içindeki işlemler ortaya çıkarılabilmişti. Türkiye'den yurt dışına kayıt dışı para aktarımı işini yapanlar çoğunlukla Yahudi Türk bankacılardı. Çoğu Cenevre'de oturuyor, sıklıkla Türkiye'ye gelip müşterileriyle buluşuyor ve belirli bir komisyon karşılığında müşterilerinin paralarını yurt dışına çıkarıyordu. Aslında para çoğu kez yurt dışına çıkmıyordu. Bir iş insanı yurt dışındaki hesabına kayıt dışı olarak döviz aktarmak istediğinde bu bankacılardan birisiyle irtibata geçiyor ve bankacı bu kişiye adamını yolluyordu. İş insanı gelen kişiye hem parayı hem de komisyonu nakit olarak veriyordu. Para Türkiye'de o dövize ihtiyacı olup da İsviçre'deki hesabında en az o kadar döviz olan bir başka kişiye veriliyor. Onun İsviçre'deki hesabından da bu iş insanının yine İsviçre'deki hesabına aynı tutar transfer ediliyordu. Mehmet E. daha önce buna benzer yöntemlerle yurt dışına para çıkarıp orada gizli hesaplara yatırmış olmalıydı. Çoğu iş insanının dışarıdaki bankalarda hesapları vardı. Bu şekilde tutulan para miktarının 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. Mehmet H. aldığı ihaleler karşılığında eski Kamu Yatırımları Bakanı'na verdiği rüşvetleri büyük olasılıkla yurt dışındaki banka hesaplarından bakanın yine oradaki banka hesabına aktarıyordu. Bu işlemlerin Türkiye'de hiçbir izi olmadığından eski bakan da aldığı paraları mal bildirimlerinde göstermiyordu. Mal bildirimlerinde hiçbir sıkıntı olmamasının nedeni büyük olasılıkla buydu. Murat zihninde yazdığı bu senaryoyu beğendi ve buna göre nasıl ilerlemesi gerektiğini düşünmeye başladı. Geçmişte yaptıkları benzer bir incelemede olayları net bir biçimde ortaya koyan bir ihbar mektubuyla yola çıkmışlardı. Para İsviçre'de el değiştirmiş ve oradaki bir bankaya yatmıştı. Bankanın adı bile belliydi. Bütün bunlara karşın gerekli bilgi ve belgelere ulaşmakta başarılı olamamışlardı. Bu sefer elinde çok daha az bilgi vardı. Paranın dışarıda el değiştirdiği doğru olsa bile bu hesapların hangi ülkede ve hangi bankada olduğu belli değildi. Dünyada bu tür işlemlerin yapıldığı birçok ülke ve banka vardı. İsviçre bunların en bilineniydi. Ama Kayman Adaları gibi daha birçok yerde söz konusu olabilirdi. Hangisinden başlayacaklar araştırmaya? Daha da önemlisi bankaları saptasa bile yapılan işlemlerle ilgili gayri resmi bilgi verecek bir yetkiliyi nasıl bulacaktı? Bunları düşünürken defterdeki bazı miktarların yanında AB ve LB kısaltmalarının yer aldığını hatırladı. Bunlar banka adlarının kısaltmaları olabilirdi. Tabii bu sadece bir tahmindi. Yine aynı noktaya gelip takılıyoruz diye geçirdi zihninden. Tam umutsuzluğa kapılırken aklına geçmişte yaptıkları bir incelemede onlara yardım eden Bay Yosef'i aramak ve ona danışmak geldi. O dönemde yaptıkları incelemede Yosef'in yasa dışı para transferiyle ilgisi ortaya çıkmış, her ne kadar İsviçre'deki bankada bilgi alınamamış olsa da onun verdiği bilgilerle olayın önemli ölçüde aydınlatılması mümkün olmuştu. Yosef bu inceleme tamamlandıktan sonra Murat'a kendisine ihtiyaç duyduklarında emirlerinde olduğunu bildirmişti. Onunla görüşüp fikir almak en doğru iş olacaktı. Kafasını kurcalayan tek şey eski bakan hakkındaki kuşkuları onunla paylaşmanın ne derece doğru olacağıydı. Bu konuda endişe etmesine gerek olmadığına karar verdi. Bay Yosef yaptığı işten ötürü gizliliğe önem veren biriydi. Bir defasında Murat'a hiçbir zaman ortalıkta görünmeyi sevmediğini, sokakta karşılaşsalar bile selam vermeyeceğini, öyle bir durumda alınmaması gerektiğini söylemişti. Murat İstanbul'a dönmeden önce teftiş kurulu başkanına bir kez daha uğrayıp mal bildirimlerinden bir sonuç çıkmadığını ve paranın izini yurt dışında sürmek için Bay Yosef'ten yardım almayı planladığını açıklamanın doğru olacağını düşündü. Saat 5'i geçmişti. Dilek Hanım'ı arayıp başkanla yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Başkanın uygun olduğu yanıtını alınca hemen arabasına atlayıp bakanlığa doğru yola çıktı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 157.